A yüzünden devam. Tek adam. Birinci cilt, dördüncü kaset. Onun daha Trablus'tan arkadaşı Salih Bozok'a yazdığı 25-26 Nisan 1912 tarihli mektubunda şu cümle vardır. Bilirsin, ben askerliğin her şeyden ziyade sanatkarlığını severim. Askerlikte sanatkarlık, teşkilat, eğitim, kumanda nihayet harp içindir. Ama harbi sevemez. Onun için dünya harbinde şüpheyle karşılamıştır. Hele ya Türkiye'de harbe girerse? Baştakilere emniyeti yoktur. Onların maceracı mizaçlarını bilir. Patlayan dünya harbinin daha harbin başlangıcından ancak bir ay geçtiği ve Almanlar Belçika ve Fransa'ya sel gibi aktıkları halde sonunu Almanlar için iyi görmez. İstanbul'da Doktor Tevfik Rüştü Aras'a yazdığı 4 Eylül 1914 tarihli mektubunu okuyalım. Hangi tarafın galip geleceğine dair olan fikri kanaatimi söylemek istemem. Nazik ve mühim bir devre içinde bulunduğumuza şüphe yoktur. Almanlar büyük ve hayrete şayan bir saldırışla birçok Fransız kalelerini çiğneyerek sağ kanadıyla Paris'i ele geçirip Fransız ordusunu arkası İsviçre'ye olmak üzere sıkıştırdı. Bunun Almanların biricik maksadı olduğunda ve ona da muvaffakiyet elverdiğine herkes aynı fikirdeydi. Bütün kainat ve herkes artık son ve kat'i meydan muharebesine ve onun neticesine intizar ediyordu. Halbuki bu neticeye karşılık Alman ordularının Fransız ordusu karşısında geri çekildiği görüldü. Şarkta Ruslarla Almanlar arasında cereyan eden vakalarda Ruslar bozuldu. Fakat güneyde Rusların pek üstün kuvvetleri karşısında Avusturya ordusu çekiliyor. Batıda Fransız ordusu taarruza hazır. Binaenaleyh Alman ordusu serbest değil. Şarkta Rus ordusu üstün ve Avusturya ordusu çekilmeye mecbur. Vaziyeti şöyle tefsir edebiliriz. Almanlar Fransız ordusunu kat'i meydan muharebesiyle henüz mağlup edemeyeceklerini ve Avusturya ordusunun üstün Ruslar karşısında daha ziyade mukavemet etmeyeceğini görerek Garp'ta büyük ordu ile geri çekilerek nispeten doğuya yaklaşmak ve sonra Fransız ordusu karşısında bir müdafaa ordusu terk ederek geri kalan ordularıyla doğuya dönüp Avusturya ordusu ile birlikte Rus ordusunu vurmak istiyorlar. Pek güzel. Fakat bu defa Rus ordusu geriye doğuya çekilmeye başlarsa ve bu orduyu yakalayıp ezmek mümkün olmazsa ve diğer taraftan Fransız ordusu mukavemet için yardım istemeye mecbur olursa bu defa yine doğuda Ruslara karşı bir müdafaa kuvveti bırakıp batıya mı dönecek? Ve böyle mekik gibi bir doğuya bir batıya gide gele Alman ordusunun hali ne olur? Dipnot. Atatürk edebiyatında bu mektup daima Atatürk'ün Sofya'dan İstanbul'da bir arkadaşına yazdığı mektup şeklinde alınır. Kime yazıldığı bilinmez. Bu mektup Doktor Tevfik Rüştü Bey'e yazılmıştır. Hayattayken kendisinden bunun hikayesini etrafıyla dinledim. Fakat Tevfik Rüştü Bey elinden çıkmış olan bu mektubu kendisi İstanbul'dan Anadolu'ya geçerken ve bir ihtiyat tedbiri olarak gene arkadaşlarından Baytar, veteriner Şaban Bey'e teslim etmiş, saklanmasını istemiştir. Şaban Bey de bir iddiatçıdır. İşler düzelip zafer kazanıldıktan sonra Doktor Tevfik Rüştü bu mektubu Şaban Bey'den istemiş fakat alamamıştır. Şaban Bey mektubun kaybolduğunu veya imha edildiğini bildirmiş. Tevfik Rüştü'ye göre mektubun tekrar kendine verilmemesi Şaban Bey'in aşırı iddiatçılığından olacaktır. Çünkü bu mektup iddiatçıların harp bahsinde davranışları hakkında önemli bir suçlama vesikası teşkil etmektedir. Yukarıdaki metin Varlık Yayın Evi tarafından yayınlanan Atatürk'ün Özel Mektupları isimli küçük kitapta da verilmiştir, sayfa 14. Kısacası Mustafa Kemal İstanbul'dakilerin maceracı mizacından daima esefle bahseder ve kendi mizacı ile onlarınkini hüzünle karşılaştırır. Eğer o yaratılışta olsaydım, maalesef sergüzeştçiliğe pek müsait olan muhit ve vazifelerde fırsatlar eksik değildi. Gayesi vatan ve milletin kurtulması olan ve ordunun ıslığı noktasında toplanan ve bu gayeyi her türlü şahsi hislerden uzak olarak takip edenlerle beraber çalışmak bence pek şerefli bir çalışma olur. 4 Eylül 1914 tarihli mektuptan. Evet, böyle bir çalışmayı ister. Böyle bir çalışma imkanına hasrettir. Fakat onu hatırlayan kim? Ama o ne kadar kırgın olsa bir asi değildir. Bu şartın mevcut olmayışı halinde memlekete zararlı olmaktan Allah beni korusun. Şahsi güceniklerimi katiyen bir takım menfi teşebbüslerle tatmine kalkmak adiliğine tenezzül etmem. En çok yapacağım şey istifa edip tevekkül içinde maişetimi temin yollarına başvurmaktan ibaret olur. Peki ama ya onun sanatı? Hani asıl sanatkarlık tarafını sevdiği askerliği? İstifa etmek, maişetini temin etmek, bütün bunlar hava. Bunlar kendini kenara itilmiş gören fakat kendisi ve memleketi için emelleri ve ihtirasları olan bir kurmayın, kendine hiçbir şey ilave etmeyen, kendini doyurmayan yalnızlık gecelerinde belki de sert, coşturucu Balkan havalarının estiği gazinolar dönüşü, evinin duvarları arasında yaşanılan yalnızlık buhranlarıdır. Hem öyle bir zamandaki artık patlayan bir dünya harbi, dünyanın bütün ünlü askerleri gibi kendine güvenen, istikbalden bir şeyler bekleyen muharipleri, kaderlerinin başına çağırmaktadır. O da onlardan biridir. Kozunu oynayacaktır. kaderiyle boğuşacak ve istikbalini tayin edecektir. Küsmek, kırılmak, istifa etmek, maişet yolları aramak, hem de ne vakit. Onun bu buhranlar içinde kıvrandığı saatlerde İstanbul'da onun yaşında biri, şimdi bir ay içinde iki rütbe atlamış, paşa olmuştur. Osmanlı Devleti'nin harbiye nazırlığını ele almıştır. Fiilen Türk ordusunun tek hakimidir. Enver Paşa, harbiye nezaretinin yaldızlı salonlarında göz kamaştırıcı ışıklar altında etrafında Alman Türk generalleri, kurmayları ile kim bilir ne şanlı planlar hazırlamaktadır. Halbuki kendisi, şu yabancı Sofya gazinoları, yerli Türk yahut Bulgar dostlar kırıtmaktan ziyade güreşmek için yaratılmış bu biraz da vahşi bakışlı Bulgar kızları. Yemekler, danslar ve nihayet şu apartmandaki geceler. Hayır, bu böyle sürmez. İstifalar, maişet kaygıları, Anadolu'nun bir ücra yerinde bir köy hocalığı yahut da üç gün bile sürmeden kendisinin de rahmetli babası gibi tek meteliksiz kalması mukadder olan güya ticaret ortaklıkları. Bütün bunlar hayal bile değil, sadece saçma. O zaman herhalde yerinden fırlar. Şöyle böyle bir Avrupa haritası yakalar, masanın üstüne yayar. Haritanın üstüne eğilir. O artık bir Türk ateşe militeri değildir. Avrupa'nın bütün orduları elinin altındaymış gibi önce bir parmağını, sonra bütün parmaklarını açarak ellerini bu haritanın üstünde ihtirasla gezdirir. Filan köyde hocalık, filan tüccarla ortaklık gibi saçmalıklar artık ondan asırlarca geriye gitmiştir. Salonların, kabarelerin, gazinoların kirli yaldızları da kafasından silinmiştir. Şimdi o bir kumandandır, bir büyük kumandan. Hem de hisleriyle, heyecanlarıyla değil, aklı, dengeli hesapları ve sanatıyla büyük bütün Avrupa ordularını idare eden bir kumandan. Önce gözleri hep doğuya takılır. Polonya'nın, Beyaz Rusya'nın arkasında uzanan o uçsuz bucaksız Rus ovalarını. Mektubuna geçirdiği görüş gene dimağına saplanır. Evet, ya Ruslar alabildiğine geri çekilirse? Şu Galiçya'yı da, Slovakya'yı da bir tarafa tepip, hatta Ukrayna'yı da arkada bırakarak daha içerilere çekilirlerse, o zaman Napolyon'u yutan bir oyun, acaba bu sefer İmparator Wilhelm için tekrarlanmaz mı? Evet, bu noktada durmalıdır. Sonra Fransızların yardım istemesi ihtimali var. Evet, ya Fransızlar yardım ister ve yardımcı bulurlarsa? Gözleri bu defa ister istemez denizlere, deniz aşırı ülkelere takılır. Mesela İngiltere, mesela Birleşik Amerika. Evet, niçin olmasın? Bir kara devleti olan Almanya ve müttefiki nereden yardım bulabilirler? Hiç. Haydi Bulgaristan'ı, hatta Türkiye'yi de cephelerine çeksinler. Ne çıkar denizler elde olmayınca? Hem doğudan hem batıdan çevrilmiş bir merkez devleti cephesi. İki cepheye karşı harp. Hayır, bu işin sonu yoktur. Ama şimdi fikri kendi memleketine takılmıştır. Türkiye Almanlar cephesinde vaziyet alırsa, Türkiye Almanlar için harbe girerse, şu İstanbul'dakilerden her şey beklenir. En iyisi İstanbul'da olmalı. Hatta Türkiye harbe girerse bile, sevmediği, inanmadığı ve sonundan hayır görmediği bu uğursuz harpte bir Türk subayı olarak elinden geleni yapmalı. Bu fikrini Sefir Fethi Bey'e zaten kaç defa açmıştır. Hatta kaç defa ona. Sen bu adamları tanıyorsun. Onların safında çalıştın. Bir aralık sana inandılar. Yakınlık gösterdiler. Seni partilerinin mesul sekreterliğine kadar getirdiler. Unuttun mu? Talat Bey ta Bolayır'a kadar nasıl ayağına gelmişti? Aman yaz, behemihal yaz. Bu adamlar acele etmesinler. Harbe girmesinler. Harbin sonunun karanlık olduğunu onlara anlatamazsam bile hiç olmazsa beklesinler. Bu harp bizim harbimiz değil. Aman yaz. Hem sonra ben burada, aslına bakarsan benim burada ne işim var ki? Fethi Bey susar. Hiçbir cevap vermez gibidir. Fethi Bey uysal, sükûti, biraz da rahat şartları arayan, pek mücadeleci olmayan bir insandır. Hatta Abdülhamit devrinde her tehlikeyi göze alarak gizli cemiyete girmiş, Trablus harbi patlayınca Paris ateşe militerliğini bırakıp Tunus, Sicilya üzerinden harp sahasına koşmuş olmasına rağmen onun mizacı Mustafa Kemal'in mizacı değildir. Fakat her ikisi de bir noktada birleşirler. İstanbul'daki gözü kapalı bir maceraya atılabilirler. Mustafa Kemal delillerini tane tane ortaya döker. Bu senin İttihat ve Terakki insanları elbette ki vatansever insanlar. 23 Temmuz'da bir başarılı harekat yapıldı. Padişah sindirildi. Sonra da defedildi. Doğru. Ama hepsi de bu kadar felaketlere rağmen zafer sarhoşluğundan bir türlü ayılamadılar. Yeni padişah bir gölge bile değil. Hele Enver'in bu aşırı sıçrayışı, böyle bir adam nihayet diktatör olur. Hatta oldu bile. Hem körü körüne bir Alman hayranı. Oradaki daha niceleri gibi, bıyıklarını Prusya usulü yukarıya büken her adam bugün kendini bir İmparator Wilhelm görüyor. Enver de öyle. Bu Enver'e bu kadar ön vermeyecekti Fethi. Fakat Talat. Talat, Bahattin, Şakir, Mithat Şükrü, Doktor Nazım ve diğerleri hepsi aynı hamurdan yoğrulmuş, aynı mutassıp insanlar. Taassup, bağnazlık, akıl ve seciye demek değildir. Ben onlardan korkarım ve onlara inanmam. Bu konuşmalar sık sık tekrarlanmış olsa gerektir. Fakat bunlar bir zaman bir dertleşme sınırını geçememiş olmalıdır. Mustafa Kemal'in Avrupa Harbi'nin gelişmeleri üstündeki görüşlerini ise Fethi Bey sadece dinler. Bütün bunlar harbin ilk günlerinin kaygılarıdır. Ama olaylar baş döndürücü bir hızla akarlar. Harbin ilk ateşi 28 Temmuz'da Avusturya'nın Sırbistan'a harp ilanıyla başlar. Onu diğer ilan harpler kovalar. Dipnot. 28 Haziran 1914'te Princip isimli genç bir Sırp fedaisi Saraybosna'da Avusturya-Macaristan veliahtı François Ferdinand ile eşini öldürdü. Avusturya-Macaristan bunun üzerine Sırbistan üstüne baskılara girişti ve kabulün milli egemenliğe aykırı bir ultimatum verdi. 28 Temmuz 1914 Avusturya-Sırbistan'a harp ilan etti. 1 Ağustos 1914 Almanya-Rusya'ya harp ilan etti. 2 Ağustos 1914 Türk-Alman ittifakı imzalandı. 3 Ağustos 1914 Almanya-Fransa'ya harp ilan etti. 4 Ağustos 1914 Almanlar Belçika'ya taarruz ettiler. 5 Ağustos 1914 İngiltere Almanya'ya harp ilan etti. 5 Ağustos 1914 Avusturya-Macaristan Devleti Türk-Alman ittifakına katıldı. 6 Ağustos 1914 Avusturya-Rusya'ya harp ilan etti. 11 Ağustos 1914 Fransa-Avusturya'ya harp ilan etti. 12 Ağustos 1914 İngiltere-Avusturya'ya harp ilan etti. 23 Ağustos 1914 Japonya-Almanya'ya harp ilan etti. Dünya Harbi hakkında geniş malumat edinmek isteyen bilhassa asker okuyucularımıza, mesela Alman hükümeti arşivlerine göre hazırlanıp Genelkurmay Başkanlığı Talim Terbiye Dairesi'nce yayınlanan Büyük Harp 1914-1918 isimli büyük eseri tavsiye ederiz. İlk ateşin üstünden daha bir hafta geçmeden duyulur ki Türkiye Almanya ile ittifak etmiştir. Dipnot. Türk-Alman ittifakının tarihi yukarıda kaydettiğimiz gibi 2 Ağustos 1914 yani Dünya Harbi'nin başlangıcının hemen 6. günüdür. Ama bu olay önce gizli tutuldu. İttifak müzakerelerinin başlangıcının daha evvele dayandığı yazılmıştır. Fakat Dünya Harbi başladıktan sonra İttihat ve Terakki ile gelenlerinin Türkiye'yi hemen Almanların kucağına ve daha ne olacağı bilinmeden körü körüne attıkları yukarıdaki tarihle de belli olmaktadır. İttifak haberi Sofya'daki bu iki arkadaş arasında soğuk bir duş tesiri yapmış olmalıdır. Fethi zaten Fransızları severdi. Paris'te çalışmıştı. Mustafa Kemal ise hem ittifakın hem de harbin aleyhindeydi. Fakat İstanbul'daki maceracılar ne yazık ki kozlarını gözü kapalı oynamışlardır. Cehalet ve taassup bu defa da bir milletin, bir imparatorluğun kaderini teraziye koyarak kendi basit sevki tabirleriyle hem aklın hem mantığın aleyhine harekete gelmiştir. Aynı gün 21 Temmuz 1914'ten başlamak üzere seferberlik de ilan olunur. Bugün bu ittifak oyununun bütün perdeleri açıklanmıştır. Artık sır yoktur. Ve anlaşılmıştır ki bu ittifak yapılırken ne padişaha, ne kabineye, ne meclislere haber verilmiştir. Birbirinden sorumsuz, birbirinden mutassıf ve çağdaş bir dünya görüşünden mahrum dört kişi, imparatorluğun kaderini kendi aralarında ve ancak birbirlerine cesaret vererek, merkezi hükümetlerin, Almanya, Avusturya ve Macaristan, kaderlerine bağlamışlardır. Bu dört kişi Enver Paşa, Talat Bey, Mebusan Reisi Halil Bey ve Sadrazam Said Halim Paşa'dır. Hele ittifakı imzalayan Said Halim Paşa bir Mısırlıdır. Türk vatanı ile bir ilgisi yoktur. Meşrutiyetin bile aleyhindedir. Dipnot. Mehmet Said imzalı broşürleri. Koftuğunun kuklalığının verdiği bir kayıtsızlık da olayları göz kapalı sürüklenmiştir. Dipnot. Birinci Dünya Harbi'nde Almanlarla ittifakımız ve Birinci Dünya Harbi'ne sürüklenişimiz hakkında çok şey yazılmıştır. Kitaplar, araştırmalar vardır. Fakat bunların en doğrusu ve vesika değerinde olanı, Türkiye harpte yenilip de mütareke olduktan, Enver ve Talat Paşalar da memleketi terk ettikten sonra Mebusan ve Ayan meclislerinde kurulan bir tahkik encümeninin zabıtlarıdır. Bu zabıtlar neşredilmiştir. Orada hem Halil Bey'in hem Said Halim Paşa'nın bu konuda soruşturmaları ve cevapları vardır. Bu soruşturmalarda hele Halil Bey'in gelişi güzel, kayıtsızca, mütecaviz ve her şeyi ne yapalım oldu bir defa takdiri ilahi buymuş cinsinden basit, seviyesiz beyanları çok ibret vericidir. Halil Bey Cumhuriyet devrinde Ankara'ya da mebus olarak geldi. Türk-Alman ittifakının imzası olayı şöyle özetlenebilir. Alman sefiri Baron von Wangenheim, Almanya harbe girdikten sonra Türk-Alman ittifakının derhal imzalanmasını ister. Sadrazamın yalısına kendi evi gibi dilediği zamanda girer çıkar. Rica değil, tazik eder. Hatta bağırır, çağırır, tehditlerde bulunur. Nihayet gene böyle bir sahnede ve onu yalının başka bir odasına oyalamaya çalışan Halil Bey, birkaç defa o oda ile arkadaşlarının bulundukları oda arasında gidip geldikten sonra çıkışmaya başlar. Herife karşı ayıp oluyor yahu. Hem adam bağırıp çağırıyor, imzalayalım şu istediği, neyse çıkıp gitsin. İstediği imzalanır. Adam memnun çıkar gider. Başları dertten kurtulur. Ama milletin başını bir derde sokarlar ki, bu harp Türk tarihine şu veya bu yolda milyonlarca insanın kanına ve devletin yıkılışına mal olacaktır. Almanya Maliye Nazırı Karl Helfrich tarafından yazılıp Reşit Saffet Bey tarafından tercüme edilen ve Talat Paşa'nın bir ön sözüyle yayınlanan Harbi Umumi'nin Menşeleri isimli kitap 1915 Türk ricalinin bu harbi görüşleri bakımından fikir verici mahiyettedir. Koftuğunun kuklalığının verdiği bir kayıtsızlıkla olaylara gözü kapalı sürüklenmiştir. Mustafa Kemal o kadar yadırgadığı Alman ittifakı bir olup bitti haline gelince İstanbul'dakilerin öngörülükleri hakkında son ümitlerini de kaybetmekle beraber hiç olmazsa bu ittifaka rağmen harbe girilmeyeceği ihtimaliyle avunmaya çalışır. Fakat 11 Ağustos 1914 tarihiyle gelen bir haber onun endişe havasına yeni kara bulutlar yağar. Akdeniz'de İngiliz donanmasının takibine uğrayan iki Alman harp gemisi düşmanlarının önünden kaçarak ve Enver Paşa'nın emir ve müsaadesiyle Çanakkale'ye sığınmışlardır. Dipnot. Alman İstihbarat Heyetinden ve o sırada umumi karargahta Enver Paşa'nın emrinde çalışan Alman von Kreistein hatıralarında bu gerçeği açık ve seçik bir şekilde belirtir. Göben Zırhlısı ve Breslau Kruvazörü. Gemiler 16 Ağustos'ta İstanbul'a gelirler, gösterişli bir şekilde Dolmabahçe önüne demir atarlar. Gerçi henüz Türkiye harp içinde değildi. Batı devletleri sefirleri henüz İstanbul'dan ayrılmamışlardı. Bir taraftan Osmanlı hükümetinin harbe girmesine lüzum olmadığı, kendilerinin cephelerine katılmasa bile tarafsız kalması, devletin bütünlüğü ve emniyeti hakkında teminat vermeye hazır oldukları hakkında durmadan teşebbüslerde bulunuyorlardı. Diğer taraftan İstanbul'a gelen Alman gemilerinin aynı zamanda Türkiye için de bir tehlike teşkil ettiği ve bunların silahsızlandırılarak mürettebatının enterne edilmesi taleplerini tekrarlıyorlardı. Hükümet ise bunları savsaklama, aldatma peşindeydi. Sözleri ve teşebbüsleri birbirini tutmuyordu. Hatta bir taraftan ve güya el altından kendileriyle anlaşma müzakereleri bile yürütülüyordu. Hele Bahriye Nazırı Cemal Paşa ile Maliye Nazırı Cavit Bey'in Batı devletleri karşısındaki durumları büsbütün garipti. Her gün bir başka türlü davranarak olayları idare etmeye çalışıyorlardı. Her gün biraz daha ezilip bükülüyorlardı. Fakat ne var ki her şeyi kendi kapalı çevrelerinde kararlaştıran dört kişi yani Enver Paşa ile Talat Paşa, Halil Bey ve Said Alim Paşa işlerinden olanları bile haberli kılmıyorlardı. Zaten Türk-Alman ittifakından ve imzadan önce bu yakın kabine arkadaşlarına dahi haber vermiş değildiler. Her şey olup bittikten sonra onlara sanki önemli bir şey değilmiş ama gene de arada memnun olacakları bir şey olmuş gibi söz arasında şöylece olayı bildirmişlerdi. Enver gittikçe her şey oluyordu. Aynı ay içinde rütbesi iki kat yükseltilerek paşa olmak hem Harbiye Nazırı hem Genelkurmay Başkanı olmakla kalmamıştı. Padişahın da damadıydı. Hanedana karışmıştı. Yaşlı bir şehzadenin kızı olan Naci Sultan'la evlenmiş, hanedan saraylarından birine yerleşmişti. Nafia yol memuru olan babası saray inşaat nazırlığına getirilmişti. Az sonra da senatör tayin edilecekti. Alman gemilerine Çanakkale Boğazı'nın açılma emrini de kimseye sormadan o vermişti. Gemiler boğaza girip de her şey olup bittikten sonra bu olayı arkadaşlarına çocukça bir şaka ile yahut soğuk bir espri yaparak anlatmıştı. Müjde, bugün bir oğlumuz oldu. 11 Ağustos 1914. Evet, belki bir çocuğumuz olmuş ama bu çocuk pek yakında ve hiç acımadan anasını boğacaktı. Ondan sonra Talat Bey ile Enver Paşa artık hem kendilerini hem başkalarını aldatmakla meşgul oldular. Mesela Çanakkale'deki gemiler İstanbul'a hareket ederken Talat Bey, sadrazamın bir sualini, gemilerin Çanakkale'de kömür almış olduklarını, misafirlik devresinin bittiğini ve şimdi neredeyse Akdeniz'e açılmak üzere olduklarını söylüyordu. O sırada bir oyun daha oynandı. Daha Alman gemileri İstanbul'da görünmeden Halil Bey'in bulduğu bir formülle bu gemileri Osmanlı hükümeti güya satın almış oldu. Gemilere Türk bayrağı çekildi. Alman mürettebata renkli kırmızı fesler dağıtılarak bu mürettebat güya Türkleştirildi. Fakat gemiler gene Alman kumandanının ve mürettebatının elinde kaldılar. Bu kumandan gene Alman sefiri ve Berlin'de muhabereye devam etti. Tamamen başına buyruk olarak hareket etti. Dipnot. Bu konuda etraflı belgeler Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa isimli eserimizin 3. cildinde verilmiştir. Ama gemilerin birine Yavuz, diğerine Midilli ismi verildi. 16 Ağustos 1914. Ağustos, Eylül ve Ekim ayları Avrupa cephelerinde Türkiye için buhranlı aylar oldu. Batı cephesinde Almanların Belçika'yı işgal edip Fransa'ya yaptıkları taarruz, İngilizlerin de yardımıyla Marne Meydan Muharebesi'nde kırılmış ve harp harp şekillerinin en sinir bozucusu olan siper harbine çevrilmişti. Artık kim dışarıdan yardım bulursa, kim yiyecek, silah, mühimmat tedarik ederse, daha çok dayanırsa o kazanacaktı. Şark cephesinde ise Avusturyalılar önce Sırbistan ve Lehistan'a ilerlemiş, fakat Rusların karşı taarruzu ile geri çekilmeye başlayınca Almanlar yardıma koşmuşlardı. Fakat Ruslar Galicia ve Doğu Prusya'ya girmişlerdi. Demek ki Almanya için iki cephede harp fiilen başlamıştı. Bu harp de uzun sürecek, sinir ve kuvvet dayanıklılığı halini alacaktı. Türkiye'de ise en mühim mesele Almanya ile ittifak olmakla beraber şimdi bir de gemiler meselesi vardı. Dipnot. Vaktinde yayınlanmayan ve hatta harpten sonra kurulan tahkik komisyonunda da ortaya konulmayan metin anlaşıldığına göre ve ifşa edilmeyeceğine dair yeminler aldıktan sonra 4 veya 5 Ağustos gecesi sadrazamın yalısında toplanan kabineye gösteriliyor. Ama aslında hala meydanda yok. Fakat ortada şöyle bir metin dolaşır. Bugünkü Türkçe ile. Bu ittifakı imzalayan iki taraf, Avusturya Macaristan ile Sırbistan hükümetleri arasından çıkmış olan şimdiki harpte tarafsız kalacaklarını kabul ederler. Rusya, Avusturya Macaristan aleyhine fiili askeri tedbirlere müdahale edip, böylece Almanya'nın harbe girmesini mecbur kılarsa, bu durum Türkiye'nin harbe iştirakı için sebep teşkil edecektir. Harp halinde Almanya askeri ıslah heyetini Türkiye'nin emrinde bırakacaktır. Buna karşılık Türkiye Harbiye Nazırı Alman ıslah heyeti arasında doğrudan doğruya kararlaştırılacak esasa uyarak, Alman ıslah heyetine ordunun sevk ve idaresi hususunda fiili nüfuz sağlanacaktır. Tehdide maruz kalacak Osmanlı topraklarını Almanya, lüzumunda silahla savunmayı taahhüt eder. Her iki imparatorluğu devam ede gelen harpten doğacak karışıklıklara karşı korumak amacıyla yapılmış olan bu anlaşma, aşağıda imzaları olan mürahatlar tarafından imza edilir edilmez yürürlüğe girecektir. Ve karşılıklı buna benzer taahhütlerle hükmü 31 Aralık 1918 tarihine kadar sürecektir. Burada kararlaştırılan tarihten 6 ay evvel taraflar tarafından haber verilmediği takdirde daha 5 sene sürecektir. Bu muahede Haşmetli Alman İmparatorluğu ve Prusya Kralı ile Osmanlı İmparatoru tarafından tasdik edilecek ve tasdikli nüshaları imza tarihinden başlayarak bir ay içinde karşılıklı alınıp verilecektir. Bu muahede gizli tutulacak ve ancak taraflar arasında anlaşma suretiyle yayınlanabilecektir. Almanya adına Alman Sefiri Baron von Fangenheim, Osmanlı hükümeti adına Sadrazam ve Hariciye Nazırı Said Halim. Gemiler kömür alıp Akdeniz'e çıkmamışlardı. İstanbul limanına demirlemişler ve orada kalmışlardı. Bu iki gemiye kumanda eden Amiral Suchon, daha önce de kaydettiğimiz gibi doğrudan doğruya Alman Genelkurmayı ve hatta Alman İmparatoru ile haberleşiyor, tamamen başına buyruk hareket ediyordu. Kendi limanlarındaymış gibi davranıyordu. İngiliz, Fransız, Rus sefirleri teşebbüslerinin arkasını kesmiyorlardı. İstanbul'da İttihat ve Terakki kabinesi öncülerinin ise gözleri Balkanlardaydı. Gerçi Almanya ile ittifak kurulmuştu. İstanbul limanında da iki Alman gemisi güya tabiyet değiştirmiş olarak yine Almanların elinde yatıyordu. İttifak muahedesi dolayısıyla aslında hiç de ciddi değeri olmayan ve sadece Alman sefirinin imzasını taşıyıp bir takım teminat vaat eden bir mektup, ittifakın Türkiye'ye sağlayacağı şeyleri sayıyordu. Dipnot. Bir vaat olarak yazılmış olup Alman sefiri tarafından imzalanan bu mektubun metni şudur, Türkçeleştirilerek. Asalet meyap. Türkiye 2 Ağustos 1914 tarihli mukabelename ile Almanya hükümetine karşı giriştiği taahhütlere bağlı kalarak üçlü itilaf devletleriyle yani İngiltere, Fransa, Rusya kastediliyor, harp etmek zorunda kalırsa Almanya hükümeti kendi tarafından Türkiye'ye aşağıda belirtilen menfaatleri vaat eder. Almanya Türkiye'ye kapitülasyon usulünün kaldırılması hususunda yardımını bağışlayacaktır. Almanya hükümeti Türkiye'nin Bulgaristan ve Romanya ile girişeceği konuşmalara yardım etmeye hazırdır. Zapt olunacak toprakların bölüşülmesi sırasında Bulgaristan ile Osmanlı Devleti'nin menfaatlerine uygun bir anlaşma sağlanmak için Almanya gereken çalışmaları yapacaktır. Düşman askerleri tarafından işgal olunması muhtemel topraklar, o askerler tarafından tamamen boşaltılmadıkça Almanya sulh yapmayacaktır. Yunanistan bu harbe girer ve yenilirse, Almanya Türkiye'nin son harp neticesinde elinden çıkmış olan Akdeniz adalarını geri verdirmek için çalışacaktır. Almanya Türkiye'nin doğu sınırlarını Rusya'da oturan İslam unsurlarıyla doğrudan doğruya temas etmesinde elverişli olarak düzeltmeyi taahhüt eder. Almanya Türkiye'nin münasip bir harp tazminatı elde edebilmesi için etkisini kullanacaktır. Şurası da kararlaşmıştır ki Almanya yukarıdaki taahhütlerin 2 numaralı fıkrasında yazılı olandan muadasını yapmaya ancak kendisinin ve müttefiklerinin harpten muzaffer çıktıkları ve muhariflere istediklerini kabul ettirmeye gücü olduğu takdirde zorunlu tutulacaktır. Saygı sözleriyle Alman sefiri Wangenheim. Ama Balkanlar ve bilhassa Romanya ile Bulgaristan ve Yunanistan merkezi hükümetlerle yine harbe girmedikçe bütün bunların ne faydası olurdu? Çünkü Almanya ve Avusturya ile aramızda sınır birliği yoktu. Gerçi Yunanistan Almanya'ya sempati gösteriyordu. Bulgaristan ile Romanya ise sert ve donuk çevrelerini muhafaza ediyorlardı. Hatta bu arada 1 Aralık Talat Bey'in Sofya'ya, Halil Bey'in Romanya'ya gidip nabız yoklamaları bile gerekti. Onun için Sofya sefaretimiz de rahat değildi. İstanbul Fethi Bey'i durmadan sıkıştırıyordu. Bulgaristan'ın niyetleri, hazırlıkları, hele merkezi hükümetler safında harbe girmek eğilimleri sorulup duruyordu. Bu sorular hem Fethi Bey'i hem Mustafa Kemal'i rahatsız ediyordu. İstanbul'daki söz sahibi İttihatçı Komite'nin niyetlerini anlıyordular. Onlar Almanya ile bağlandıktan ve İstanbul'a iki gemi de geldikten sonra ne yapıp yapacaklar, harbe sürükleneceklerdi. Bekledikleri Bulgaristan'ın kararıydı. Gene bu sıralarda ve Osmanlı hükümetinin tasdik ettiği ittifak antlaşmasını Alman umumi karargahında İmparator Wilhelm'e takdim ederken İmparator Türk Seferi Mahmut Muhtar Paşa'ya bir müjde verdi. Bulgaristan Kralı Ferdinand'ın kendi saflarında harbe gireceğine dair olan mektubunu tam o gün almış imiş ve bu mektup cebindeymiş. İmparator bu müjdeyi verirken sakat olan eliyle de göğsündeki cep yerini gösteriyordu. Halbuki bu sözler düpedüz yalandı. Nitekim bu müjdeye rağmen Bulgarlardan herhangi bir hareket görülmedi. Hatta İstanbul'da Sadrazam kabinede "İmparator bizi aldatıyor" diye konuştu. Sadrazam haklıydı. Evet, İmparator yalan söylüyordu. İstanbul'da bir taraftan bunlar olurken bir taraftan Harbiye Nazırı Enver Paşa ile Alman askeri ıslah heyeti arasında da henüz bağıntılarının yerleşmemiş olmasından doğan ufak tefek anlaşmazlıklar oluyordu. Ama her yeni gün bir taraftan Enver Paşa'nın, bir taraftan da Alman askeri heyetinin Osmanlı Türkiye'sindeki gücünü ve yetkilerini artırmak, yerleştirmekle geçiniyordu. Nihayet asıl facia patlak verdi. Kimin emriyle, niçin ve nasıl olduğu o zaman bilinmeyen ama bugün Enver ve Cemal Paşaların bilgileri dahiline yapıldığının yazılı belgelere dayandığı ve bir tertiple İstanbul'daki iki gemi ve ayrıca her birine birer Alman yardımcı gemi süvarisi yerleştirilmiş Türk filosu Karadeniz'e çıktı. Rus yerlerine ve donanmasına saldırdı. Bazı Rus limanlarını bombardıman etti. Artık söz tamamen Almanlarındı. Dipnot. Tarihin gerçek olarak izlenebilmesi ve olayların doğru olarak değerlendirilmesi bakımından şu kayıtları yapmak yerinde olacaktır. Bazı yazarlara göre bu saldırı Karadeniz'de manevra yapan Osmanlı gemilerine Rus donanmasının saldırısı şeklinde başlamıştır. Fakat o zaman genç bir Alman deniz subayı olup Breslau, Midilli kruvazöründe çalışmış olan ve 2. Dünya Harbi'nde Alman donanması baş amirali bulunan Dönitz, hatıralarında bu Karadeniz macerasını bilinmeyen bütün safhalarıyla açıklar. Bu açıklamalar da gösterir ki donanma İstanbul'dan Rusya kıyı şehirlerine ve Rus donanmasına saldırmak ve bu surette Türkiye'yi fiilen harbe sokmak için çıkmıştır. Nitekim Dönitz'in hatıralarında bu saldırı ve Alman gemilerine Bahriye Nazırı'nın emriyle katılan Türk gemilerinin harekatı teferruatı ile anlatılır. Hele bu arada filoya komanda eden Alman subaylarının yayınladığı ve Türkiye'nin parlak istikbali için savaşacaksınız şeklindeki genelge cidden düşündürücüdür. Bu hatıralar Hayat Tarih Mecmuası'nın 1966 yılı bir numarasından başlayarak dilimize de çevrilmiştir. Ama asıl belgeler Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa isimli eserimizin 3. cildinde verilmiştir. Dipnotun sonu. Osmanlı Devleti Amiral Suço'nun kumandasındaki bu garip korsanlık macerasıyla fiilen harbe sürüklenmişti. Bu hareket hakkında Enver Paşa ve Cemal Paşa'nın bilgileri olduğuna dair yazılı belgeler artık açıklanmış olmakla beraber asıl bilinen şudur ki bu saldırı fikri Alman sefareti ile Amiral Suço'nundur. Bir devletin bu kadar aciz, bu kadar yetkisiz ellerde, bu kadar havadan bir ölüm kalım macerasına sürüklenmesinin çağımızda misali pek yoktur. Hem düşünmeli ki o zaman henüz Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan harbe girmiş değildiler. Ve bizim uğrunda harbe girdiğimiz müttefiklerimizle sınır bağlılığımız dahi yoktu. Karadeniz saldırısından 13 gün sonra resmen harp hali ilan edildi. Bu 13 gün içinde Almanya ile harp halinde olan büyük devletler iddiaçı hükümet nezdinde gene de bazı uzlaştırma ve hoşgörme müracaatlarında bulundular. Ama İstanbul'da artık müstakil bir hükümet yoktu ve söz sadece Alman kumandanı ile Alman sefirinin ve Alman genel karargahınındı. Havada kalan sorumluluk. Ama harbe giren ve harbi yürüten İttihat ve Terakki önderlerinden hiç kimse harbe nasıl girildiği hakkında bilgi ve harbe girmek yolunda sorumluluk kabul etmemişlerdir. Gerçi olayların gelişmesi ve bütün hikayeleri Enver'i baş hatta tek sorumlu olarak gösterir. Fakat şu da bir gerçektir ki İttihat ve Terakki sorumlularının yazdıkları hatıralar derme çatmadır. Hepsi de çocuğumsu bir basitlik ve sorumsuzluk ruhu taşırlar. Hepsi yazılarında hem birbirlerini hem kendilerini hem kendi kendileriyle çelişirler. Bunların hiçbiri istikamet tayin edici olayları, dönüm noktalarına, suçlara, cinayetlere ve hem orduya hem devleti batıran idaresizliklere dokunmazlar. Hatıralarında sanki rüyalar içinde gibidirler. Bazı teferruatı ileri sürerek esası gizlemek şeklindeki basit suçlu oyunu hepsinin yazılarına hakimdir. Dipnot. Gerek çeşitli hatıraları, gerekse bilhassa 1918 Kasım'da kurulan Harp Kabinelerinin İsticvabı Komisyonu'nda eski Sadrazam Said Halim Paşa ile eski Mebusan Meclisi Reisi ve Hariciye Nazırı Halil, Maliye Nazırı Cavit Beylerin beyanlarından çıkan sonuçlara göre de Türkiye'nin harbe fiili sürüklenişi 29 Ekim 1914'te Karadeniz'e çıkan gemilerin Ruslara taarruzu ile olmuştur. Rusya'nın gerçi Türkiye'nin dostu olmadığı ve Çarlık'ın devamlı ve sistemli bir Türk düşmanlığı güttüğü malumdur. Fakat İsticvap Komisyonu'ndaki beyanlar Karadeniz'e çıkan gemilerin Rus filosuna ve limanlarına saldırdığı, bu suretle harbi bizim yol açtığımız merkezindedir. Bu arada gemiler hareket etmeden önce Bahriye Nazır Cemal Paşa'nın Alman gemilerine refakat ederek Türk gemileri süvarilerini kendilerinin denize açılınca mutlak suretle Alman amiralinin emrinde olduklarını, o ne derse yapmaları gerektiğini bildiren emirler verdiği de ifade edilmiştir. Çürük Sun'un Mahmut Paşa'nın beyanatı. Nitekim bunun üzerine boğaz dışına çıkan filo bir aralık tevakkuf ederek bütün gemiler yetkilileri amiral gemisine çağrılmış ve kendilerine muayyen bir zaman sonra açılmak üzere kapalı talimat verilmiş, hülasa filo saldırıya hazırlanmıştır. Ama sorguya çekilen sorumlular bu konuda haberli olmadıklarını söylemişlerdir. Sadrazam Halim Paşa, gemilere yalnız manevra için izin verildiği, onların saldırısından haberli olmadığını iddia etmiştir. Halil Bey ise kaygısız bir davranış takınarak o zaman kabine azası olmadığını söyleyip işin içinden çıkmıştır. Halbuki her şeyi bilen dört sorumludan biriydi ve hele Alman ittifakının imzalanışında en aktif unsurdu. Cavit Bey beyanatında Talat Bey'in kendisinin namusu ile temin ederek gemilerin Karadeniz'e çıkışından ve saldırışlarından haberi olmadığını söylediğini ifade etmiştir. Gene Cavit Bey'e göre en garibi Enver Paşa da bundan habersizmiş. Hatta Talat Paşa Hüseyin Cahit tarafından yayınlanan hatıralarında Enver Paşa'nın da bu işten haberi olmadığını kendisine yemin ederek söylediğini yazar. Cemal Paşa ise hiçbir şey bilmiyormuş. Eski sadrazam ise sadaret makamının bir yetkisi olmadığı, arkadaşlarının kaprislerini boyun eğmek zorunda olduğu görüşünü savunmuş, şaşılacak bir kaygısızlıkla kendisinin arkadaşları tarafından sürüklendiğini söylemiştir. Cavit Bey Alman ittifakı üzerine Talat Bey'e bundan vazgeçilmesi ve Almanların son galebesine katiyen ihtimal olmadığı fikirlerini sıraladığı zaman bunları dinleyen Talat Bey'in cevabı tek kelimeden ibaret oluyor. Mukadderat. Dipnotun sonu. Enver Paşa'ya gelince, o ne konuşur ne de yazar. Milli tarihe bıraktığı yazılı eserlerde 1908 ihtilaline kadar bir hatıra defteriyle Trablus hakkında Almanca bir kitapçıktır. Hulasa Osmanlı Devleti'nin harbe sürüklenişi hakkında bu hadiseye karışanlardan ciddi bir şey öğrenemeyiz. İşe nereden bakılsa oraya basitlik, sorumsuzluk hakimdir. Hele devlet adamı olmak, vasfı bu sorumlu insanların hiçbirinde bu yoktur. İkinci Meşrutiyet İdaresi'nin sorumluları, Türkiye'de meşrutiyeti kuran parti oldukları halde devleti harbe sürüklemek gibi bir kararı hem padişahtan hem kabine arkadaşlarından gizlerler. Mebusan ve ayan meclislerine haber vermezler, olayları da yalan yanlış aksettirirler. Hatta birbirlerine karşı bile güvensizdirler. Almanya ile ittifak antlaşmasını yalnız 4 kişi bilir. Bunu kabinenin kuvvetli bir adamı sayılan Cemal Paşa'dan bile imzadan önce gizlerler. İttihat ve Terakki Umumi Merkezi'ne gelince, orası hem her şeyden mesuldür hem hiçbir şeye hakim değildir. Fakat ne var ki devlet harbi İttihat ve Terakki idaresi sürüklemiştir. Hem de gözü kapalı ve hiçbir garanti olmaksızın. Dipnot. Harpten önce ve harp içinde İstanbul'da bulunan Amerikalı Mongentown hatıraları o devre hakkında en ilgi çekici kaynaklardan biridir. Dipnotun sonu. Şimdi biz yine biraz geri dönelim. Alman-Türk ittifakının imzalanmasından sonra tam bir tedirginlik içinde olan Sofya Sefareti'nde önemli bir misafir ağırlanmıştır. Talat Bey. Talat Bey'in Sofya'ya geleceği hareketinden az önce haber verildi. Sefir Fethi Bey gerekli teşebbüsleri çabuk yaptı. Talat Bey geldi. Dipnot. Talat Bey'in Sofya'ya Halil Bey ile beraber gittiği de yazılmaktadır. Dipnotun sonu. Fethi Bey ile Mustafa Kemal bu ziyaretten şunun için memnundular ki İstanbul'daki vaziyeti anlayacaklardı. Talat Bey'i ellerinden geldiği kadar uyandıracaklar, Türkiye'nin harbe girmemesini isteyeceklerdi. Bulgarların ve Balkanların vaziyetini de ileri sürerek son zaferi kazanmaları ihtimali görünmeyen Almanya ve Avusturya'nın tuzağına düşünmemesini telkin etmeye çalışacaklardı. Halbuki Talat Bey başka sularda yüzüyordu. Sorulanları önemsizce karşılıyor, cevaplarını şakalar, hikayelerle geçiştirerek ciddi konuşmalardan kaçınıyordu. Anlaşılıyordu ki onun bütün derdi Bulgaristan'ın bizimle beraber harbe sokulmasında ve Romanya'nın da tarafsızlığının sağlanmasındaydı. Bulgaristan'ın İstanbul sefiri Toşev de bizim Sofya sefirimiz gibi kesin bir harp aleyhtarıydı. Sofya'ya da Talat Bey ile beraber gelmişti. Hükümetine İstanbul'daki derbederliği tabii haber vermişti. Netice öyle oldu ki Talat Bey Bulgar hükümetiyle şeklen bir itilafname imzalamakla beraber tamamen eli boş döndü. Bulgarlar hiçbir şey taahhüt etmediler. Serbestlerini tamamen muhafaza ettiler. Romanyalılar da öyle. Fakat İstanbul'daki harp kışkırtıcıları üzerine bu başarısızlık onları ihtiyatlı harekete sevk edecek yerde bilakis Bulgarlar olmasa da harbe girme kararına sürükledi. Dipnot. İsticvap Komisyonu'nda Cavit Bey'in ifadesinden. Dipnotun sonu. Talat Bey'in İstanbul'a dönüşünden sonra Mustafa Kemal'e gelecek, büsbütün karanlık görünmeye başladı. Yakın günler herhalde bir şeyler doğuracaktı. Kendisinin de Sofya'daki günlerinin artık sayılı olduğunu anlıyordu. Artık Türkiye'ye dönmek imkanlarını düşünmeye başladı. Beklenen olaylar ise çok gecikmedi. 29 Ekim 1914 tarihiyle İstanbul'dan yayılan ve bütün dünyada top gibi patlayan şu haber. Yani Karadeniz'de Rus donanmasının taarruzuna uğrayan Osmanlı filosunun düşmana mukabele haberi gelince her şeyin bittiği anlaşıldı. Bu olay kaçınılmaz surette harp demekti. Nitekim öyle oldu. Halbuki henüz ne Bulgaristan harbe girmişti ne Romanya'nın tarafsızlığı garantilenmişti. Fakat Türkiye sınırları bile müşterek olmayan iki Orta Avrupa hükümetinin safında hem kara hem deniz yolları kesilmiş olarak harbe giriyordu. Mustafa Kemal haberi okuyunca arkadaşı Sefir Fethi Bey'e yalnızca şu cümleleri söyleyebildi. Enver'den ancak bu beklenirdi. Türkiye bu harpten sağ çıkamaz. Fethi Bey bu sözleri sükunetle dinledi, odasına çekildi düşünmek için. İstanbul'da ise Sadrazam Said Halim Paşa, Karadeniz'e olup bittiği üzerine arkadaşlarına 3 gün kadar küstü. Naz etti ama sonra gene sadrazam kaldı. Yalnız Cavit Bey ile 3 arkadaşı kabineden çekildiler. Türkiye'nin harbe girerken siyasi, idari, mali, iktisadi durumu hakkında ondan sonra yayınlanan bilgiler ve bu arada harp kabinelerinin isticvabı komisyonunda ilgililerin ifadeleri hazindir. İstanbul'daki İngiliz, Fransız, Rus sefirleri Karadeniz saldırısından sonra da birkaç gün harbi önlemeye çalıştılar. Komisyon zabıtları. İstanbul'daki Alman askeri heyeti çıkarılmak suretiyle harbin önlenebileceğini temin ettiler. Cemal Paşa'nın, Sadrazam'ın, Talat Bey'in bu müracaatları cevapları tabii hep aldatıcı ve oyalayıcı oldu. Nihayet 5 Kasım 1914'te bu devletler bize harp ilan ettiler. 11 Kasım 1914'te de biz aynı devletlere resmen harp ilanında bulunduk. Maliye Naziri Cavit Bey'in İstihbarat Komisyonu'ndaki ifadelerine göre Türk-Alman ittifakının yapıldığı gün devletin kasasında ancak 92 bin lira vardı. Ve devlet bu ittifakta harp arasındaki devrede vilayetlere ancak 150 bin lira gönderebilmişti. Dipnot. O sırada Türkiye son Fransız istikrarının kırıntılarını yiyordu. Ama arada bazı borçlar ödenmişti. Bu borçlar hakkında aşağıda bilgi verilecektir. Devletin Osmanlı Bankası'nda 1,5 milyon liralık bir daimi cari hesabı da vardı. İttifakla harp arasında İngilizlerin el koyduğu Sultan Osman ve Reşadiye zırhlılarımızın taksidi olarak da 650 bin lira bankadan geri alınabilmişti. Gene ittifakla harp arasında Almanlar bize ancak 500 bin lira vaat edebildiler. Fakat o da alınamadı. O kadar hasiyet kırıcı teklifler oluyordu ki Maliye Nazırlığı bunlara cevap bile vermiyordu. Bu arada Almanya eğer harbe girersek bize %6 faizli ve 1915 senesi Aralık ayı sonundan başlamak üzere ayda 200 bin lira olmak üzere bir istikrar avansı vaat edebildi. Sonra bu aylık 400 bin liraya yükseltildi. Ama arada harp kesilirse hem bu aylıklar duracak hem de harp bitince Türkiye bu borcunu sulhtan bir sene sonra hemen ödemeye başlayacaktı. Türkiye'ye harbe sokan önderlerimizin bütün istedikleri ise bu 5 milyon liraya ilave olarak ve ileride bir 5 milyon lira daha verilmesinden ibaretti. Dipnotun sonu. Fiilen harbe girilmesine ve Maliye Nazırı Cavit Bey'in çekilmesine kadar Maliye Nazareti Almanlardan hiç para almadı. Harp içinde Almanların yaptığı ve Cavit Bey'e göre yekûnü nihayet 35 milyon liraya varan Alman silah, mühimmat, malzeme yardımında ise hem de harp içinde levazım ve tayyare bedellerini bize peşin ödettiler. Bu arada harp içinde bir teminat olmak üzere devletin altın ihtiyatı tamamen Berlin'e nakledilmişti. Fakat müttefiklerimizin dostluklarının samimiyet derecesi daha harbe girmeden ve hükümetin kapitülasyonları kaldırdığını ilan etmesiyle derhal belli oldu. Dipnot. Son Osmanlı İmparatorluğu'nun binbir eksikliği ve derdi arasında başlıca iki derdi vardı ki onun iktisadi alanda elini kolunu bağlıyordu. Bu dertlerin birincisi kapitülasyonlar, diğeri dış borçlar, düğün-i umumiyeydi. Kapitülasyonlar yabancı devletlere verilen bazı imtiyazlardır. Bunlar aslında iktisadi olmakla beraber devletin idari adli istiklalini, gümrük egemenliğini ve daha birçok haklarını da zincirlemişlerdi. Kapitülasyonlar devletin zayıf zamanlarında bizden koparılmış imtiyazlar değildir. Bilakis en kuvvetli zamanlarımıza ve birer lütuf ve atıfet olarak yabancılara verilmiştir. Kapitülasyonların temeli Fransa'ya verilen 7 kapitülasyondur. Fakat sonra bunlara ve başka muahedelerde çeşitli şekillerle yer alarak yahut diğer batı devletlerine teşmil edilerek devletin egemenliğini bir ağ gibi sarmıştır. İlk kapitülasyon 1535'te ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından Fransa'ya bir sefaret imtiyazı şeklinde verildi. İkincisi 1569'da ve 2. Selim zamanında Fransız gemilerine ve dolayısıyla ticaretine imtiyazlar sağladı. Elizabeth devrinde bundan geçici olarak İngilizler de istifade ettiler. 3. kapitülasyon 1581, 4.sü 1597, 5.sü 1614, 6.sü 1673, 7.sü 1740 senelerinde yani hep kuvvetli devirlerimize verildi. Ama Osmanlı Devleti'nin son devresinde iş oraya varmıştı ki Avrupa devletlerine karşı ne gümrüklerimizi artırabiliyorduk, gümrük %3, ne Avrupalılara adli takibat yapabiliyorduk. İstanbul'da yabancı postaneler vardı. Mektepler, kiliseler, mali müesseseler imtiyazlıydı. Yabancı işletmeler bile kapitülasyonlara göre bazı haklar sağlıyordular. Düğün umumiyeye gelince bu bir borçlar idaresiydi. Devlet içinde devletti. Osmanlı borçlarının tahsili ve idaresi işleriyle meşguldü. İlk dış borçlanma 1854'te yapıldı. 1854-1877 arasında devlet 19 dış borç mukavelesi imzaladı. Borçlanılan miktar 251.209.758 altın lira fakat ele geçen para 135.015.751 altın liraydı. Üstü iskontalar vesaire şeklinde dışarıda paylaşıldı. 1877-78 harbinde gayet ağır şartlarla 10 milyon lira aldık. 1881'de resmen iflasımıza gidildi. 1881 Muharrem kararnamesiyle bir konsolidasyona varıldı. Devletin başlıca 7 gelir kaynağı yabancı alacaklıların idaresine verildi. Yabancıların kurduğu bir alacaklılar idaresi, Düyun-u Ümumiye'de idaresi, devletin 7 gelir kaynağına el koydu. Borçlar yekûnu 237 milyondan 142 milyona ve ödeme taksidi 3 milyona indirildi. Borçlar dolambaçlı yollardan zaten çokluk ödenmişti. Sonra gene borçlanmalar başladı. 1881-1914 arasında 26 dış borçlanma mukavelesi imzaladı. Bunların yekûni 102.314.473 altın liradır. Ele geçen 102.858.796 altın lira. Lozan Muadesi sırasında alacaklılar 161.000.000'un altın liranın henüz ödenmemiş olduğunu iddia ettiler. Bunlardan bir kısmının bizden ayrılan memleketlere taksimi suretiyle borcumuz 107,5 milyon lira olarak kabul edildi. Ama Cumhuriyet Düyun-u Ümumiye İdaresi şeklindeki yabancı teşekkülü ortadan kaldırdı. 1933 Paris Antlaşması'yla borçlar 962 milyon altın franga bağlanarak yılda 700 bin altın liralık bir ödemede mutabık kalınmıştır. Daha sonra frank değerindeki değişikliklerden faydalanılarak Cumhuriyet son borçları da kamilen ödemiş ve silmiştir. Tıpkı Lozan Muahedesi'nde son kapitülasyon kalıntılarını da ortadan kaldırdığı gibi. Dipnotun sonu. Hükümet bu ilanı yapar yapmaz Alman sefiri Wangenheim sadrazama koştu ve onu en ağır sözlerle tenkit ettikten sonra Ruslar İstanbul'u alırsa size yardım etmeyeceğiz şeklinde tehdit etti. Avusturya sefiri Marki Palavicini ise daha sert davrandı ve şöyle çıkıştı. 27 Ağustos 1914. Siz bana sormadan nasıl böyle kararlar alabilirsiniz? Bu kararlarınızı tanımıyoruz. Halbuki daha 23 Ağustos'ta Alman askeri heyeti Türk ordusunun Almanların yükünü azaltmak için Suriye üzerinden Sina çölünü geçerek Süveyş'e saldırması ve Mısır'a geçmesi tertipleriyle uğraşıyordu. Müşterek komisyon. Aynı zamanda ve daha Türkler harbe girmeden Karadeniz'de Odessa ile Akerman arasını Türk askerleri çıkarması planları da eldeydi. Umumi karargâhtaki aynı müşterek komisyon. Hülasa Türk-Alman ittifakı, Türk-Alman-Avusturya ittifakı içinde karşılıklı soğukluk baştan sonuna kadar sürdü. Bu ittifakın samimiyetine galiba Emel Paşa'dan başka pek inanan yoktu. Yalnız küçük bir grup ayaklarını kaptırdıkları bataktan kurtaramayarak hem kendilerinin hem memleketin kaderiyle bu ittifakın içinde bir kumar oynar gibi oynadılar ve sonunda oyunu kaybettiler. Dipnot. Daha ayrıntılı bilgi için Makedonya'dan Orta Asya'ya Emel Paşa 2. cilt son bahis ve cilt 3. Mustafa Kemal'e ise artık vatana ve cepheye dönme yolu görülmüştür. Memleket ve halk bu aşka layık mıdır? Mustafa Kemal'in Sofya'da yapacağı bir şey kalmamıştı. Avrupa'da patlayan harbin kasveti, kaygıları zaten Sofya'nın üzerine de çökmüştü. Gerçi Bulgaristan henüz harbe girmemişti. Kolay kolay gireceği de benzemiyordu. Ama harp bulutları Sırbistan üzerinden Balkanlara akmıştı. Sırbistan'ın bu zor durumundan faydalanarak Almanların safında harbe katılmak ve 2. Balkan Harbi'nde Sırpların ihaneti denilen hareketin cezasını vermek isteyen Bulgarlar da yok değildi. Fakat Bulgar idarecilerine henüz tedbirli olmak, acele etmemek, olayların gelişmesini beklemek ruhu hakimdi. Dipnot. Nitekim Bulgaristan ancak 14 Ekim 1915'te yani bizim harbe girişimizden tam bir sene sonra harbe girdi. Talat Bey'in Sofya'yı yaptığı neticesi seyahatten ve oradan eli boş dönüşünden sonra Sofya'daki Türk sefaretine de gelişmeleri gözlemekten başka hiç kalmamış gibi görünüyordu. Halbuki Türkiye harbe girmişti. Gerçi Mustafa Kemal memleketinin bu harbe girişini istemiyor ve harbin sonuna inanmıyordu. Ama İstanbul'da Mustafa Kemal değil, Enver Hakim'di. Çok sonraları 1926'da Hakimiyet-i Milliye ve Milliyet gazetesine yayınlattığı hatıralarında mesela şu cümlede vardır. Ben umumi harbin müttefiklerimiz için netice vereceğine inanmıyordum. Fakat olup bittiye karşı ne yapabilirdi? Görüşlerini ancak bazı dostlarına yazmaktan başka elinden ne gelirdi? Sofya'da bir ateşe militerdi Mustafa Kemal. Onu kim dinlerdi? Türkiye'ye çağrılan Alman askeri ıslahat heyetinin kayıtsız şartsız orduya hakim olmasına da karşıydı. Bu konuda gene kendi tabiriyle sesinin erişebildiği makamlara kadar itirazda bulunmuştu. Ama ne olmuştu hiç? Hatıralarında bundan böyle bahseder. Ben ordunun kayıtsız şartsız bütün sırlarıyla Alman askeri heyetine verilmesine, teslim edilmesine çok müteessirdim. Daha karar verilmeden önce bir tesadüfle bu olayı öğrendiğim vakit sesimin erişebildiği makamlara kadar itirazlarda bulunmayı vazife saydım. İtirazlarıma hiç kimse cevap vermedi. Cevap vermeyi lüzum görmedi. Evet, itirazlarına cevap vermeyi lüzum görmemişlerdi. Çünkü o sıralarda İstanbul'da ve işlerde yetkili olanlar hayal ufuklarında uçuyorlardı. Öyle güzel işler yapıyorlardı, öyle başarılar, öyle zaferler kazanacaklardı ki dünya hayran kalacaktı. Mustafa Kemal bu hayal içinde yaşayanlardan birine ve hatıralarını naklettiği gibi Genelkurmay'da en yüksek mevkilerden birini işgal eden bir dostuna. Bir vesile bulup da bu görüşlerini tekrarladığı zaman ondan şu cevapları almıştı. Kemal, Kemal, bizi rahat bırak. Sonra vicdanen mesul olursun. Biz öyle şeyler yapacağız ki neticesinden sen de memnun olacaksın. Dünya da hayretler içinde kalacaktır. Mustafa Kemal onu dinlerken ona gene de memleket ve halktan bahseder. Onların hayrı için daha tedbirli olmalarını söyler. Aldığı cevap şudur. Arkadaş, bizim tecrübemiz senden fazladır. Gerçi seni duygulandıran, hayale sürükleyen şey memleketine ve milletine olan aşkındır. Ama düşünmüyorsun ki bu memleket ve halk senin hareketli aşkına acaba zannettiğin kadar layık mıdır? Bizim başımızda büyük adamlar var. Sen henüz onlarla konuşamamış, onların tecrübe görmüş bakışlarını çevirmemişsindir. Memleketin her tarafındaki başarılarının sırlarını anlamamışsındır. Eğer bir defa kendileriyle görüşsen aynı fikirleri kabul etmekte bizden daha ileri gideceğine şüphe yoktur. Mustafa Kemal yalnız dinler. Dostunun kimlerden bahsetmek istediğini de anlar. Ama bu anlayışını dostuna açıp ona doğrulatmaya lüzum görmez. Yalnız büyük bir hata içinde bulunduklarını söylemekle yetinir. Evet, çok şeyler yapacaksınız. Fakat yapacağınız şeyler korkarım ki memleketi çıkılmaz bir girdaba sokmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Eğer ben ve benim gibi düşünenler o zaman hayatta bulunursak sizin bugünkü sözlerinizi takdirle anmayacağız. Dilerim ki o zaman bizi çıkılmaz zorluklar içinde terk etmeyesiniz.
Devamı 5. banttadır.